Ayrım 15. Aşkın gözyaşları, hamuş, ölümü öpen derviş. Sinan Yağmur. Sayfa 191. Hallacın belalısı, Vezir Hamit. Hangi el kara kefenler biçti alnıma, hangi ses kanımla yıkadı beni. Kefenini yorgan edeni garip sayanlar, bilin ki garipliğim hep aşktan. Halifeyi parmağın ucunda oynatan Abbasi Veziri Hamit bin El Abbas, Abbasi yönetiminin en kudretli ve kurnaz adamı. Genç halife muktedir, onun elinde bir oyuncak haline gelmiş. Devletin her kademesinde yerleştirdiği adamları ile tüm rakiplerini alt etmiş, bu arada kesesini doldurmayı da ihmal etmemişti Hamit. Bölgedeki Şia liderlerinin desteğini alan Hamit, makam hırsının karşılığını almıştı. Artık o baş vezirdi. Güç ondaydı, imtiyaz ondaydı. Halife muktedir memleket meselelerine malik değil, sadece ve sadece göstermelik halifeydi. Son derecede ihtiraslı olan Hamit, bütün hüküm, güvenlik ve askeri güçleri eline almayı başardı. Kendisine muhalif olma ihtimali olan herkesi tek tek entrika ile zindana attırdı. Halifenin odasına müsaade almadan girecek kadar kendini güçlü görüyordu. Ne de olsa Şia önderleri arkasındaydı. Bağdat'ta devlet kademesindeki bütün Sünnileri görevden uzaklaştıran Hamit, başta Şia destekçileri olmak üzere eş, akraba ve arkadaşlarını önemli makamlara atadı. Özellikle kadıların hemen hemen hepsi Şii ve Mutezili'ydi. Halife muktedir, isminin manasına ters bir, tam bir iktidarsızlık içinde kendini güçsüz ve çaresiz buluyor, etrafını çevreleyen Hamid'in taraftarlarına karşı duracak bir destek bulamamanın acizi içinde çırpınıyordu. Ama nafile. Artık çocukluk çağının geçtiğinin, delikanlığa ayak bastığının bilincindeydi. Etrafında dönen entrikaları seziyordu. Annesi Türk asıllı Seyyide ona ısrarla hemen her gün aynı tembihte bulunuyordu. Aman Hamid'e dikkat et, onun her yerde adamları var, seni avucuna almış, önüne getirilen her emri imzalamadan iyi düşün. Rüşvet ve servet düşkünü Hamid'i kimse sevmiyor, onun ve adamlarının zulüm ve eziyetleri yüzünden halk kan ağlıyordu. Adamına göre muamele ve adaletsizlik Abbasi devletinde başını almış gidiyordu. Bağdat'ta içten içe bir karışıklık, güvensizlik sürerken ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz diye meşhur olan Bağdat artık eski huzurlu günlerini özlerken Afrika'da Fatımi devleti Abbasilere karşı güçlerini artırmışlar, Bağdat'a saldırmak için fırsat kollamaya başlamışlardı. Bir de Karmati denilen ve ne oldukları pek de belli olmayan ama amaçları devlet düşmanlığı olduğu belirlenen başka bir grup da Abbasi hanedanını yıkmak için gizliden bir teşkilatlandırma işine girişmişti. Halife askeri tedbirleri arttırırken Hamit de casusların sayısını çoğaltıyordu. Öte yandan Mutezililer ve Şiiler hakim güç olmak için diğer mezhepten olanların sindirilmesi ve hatta şehirden sürülmesi için yoğun bir çalışma içerisindeydiler. Sarayı ele geçiren mezhebini hakim kılacaktı ve diğer mezheplerin bu topraklarda hayat hakkı yoktu. Onların tek hedefi gün geçtikçe seveni artan, hemen hemen herkesin sevgisini kazanan Hallaç'tı. Hallacı kendi mezheplerinin fikir ve yorumlarını kabul etmeye çağırmışlar, lakin Hallaç'tan, ben Allah yolundayım, onun aşkındayım. İnsanları mezhep, mevki, memleket ve meşreplerine göre değerlendirmek, ayrım yapmak hak aşığına yakışmaz. Bütün canlar muazzezdir. Size biat etmem. Karşılığını alınca ona kin gütmeye başlamışlardı. Halifenin de hayran kaldığı Hallaç, ortadan kalkmadan rahat edemeyeceklerdi. O nedenle Hamid'e ne yap et, bu hallacı yok et. Sözleri elfazı küfürdendir. Kafirin katli vaciptir. Devlet senin iki dudağın arasında. seni o makama getirmemizin bedelini hallacı ortadan kaldırmakla öde, diyerek vezirin aklını çelmeye başlamışlardı. Vezir de bu duruma hayli müsaitti. Öte yandan Hamit işinin ne kadar zor olduğunun da farkındaydı. Çünkü hallacı hiçbir sebep bulamadan tutuklatır ve ardından da öldürtürse, bir ayaklanmanın çıkması kuvvetle muhtemeldi. Bu da yıllardır bekleyip en sonunda da kavuştuğu makamda ömrünün sona ermesi demekti. Zaten şehir içten ve dıştan tehlike altındaydı. Mezhep liderlerinden hallacın hangi suçlarla itham edilmesi hususunda bilgiler alarak soluğu halifenin yanında aldı. Yüzü asık, kaşları çatık, huzura çıktı. Halife, "Hayırdır Hamit, halin iyi değil, hasta mısın?" diye sorduğunda, "Edindiğim bir takım bilgiler asabımı bozdu," diye cevap verdi. "Neymiş o bilgiler? Fatimiler dün İskenderiye'yi işgal edip tamamen ele geçirdiler. Sanıyorum ki himayenizdeki şehirleri tek tek işgal edecekler. Dertleri nedir Fatimilerin? Abbasiler gibi bir İslam devleti ve bu devletin başında sizin gibi muktedir bir halife varken ikinci bir İslam devleti kurmak, nihayetinde de sizi iktidardan devirmek. O halde bu felaketin başımıza gelmemesi için nasıl bir plan uygulamalıyız? Benim bazı planlarım var. Eksiksiz uygulanırsa devlet de rahat eder, siz de rahat edersiniz. Merak ettim, anlat bakalım neymiş o planlar? Fatimilerin içimizdeki adamlarını ortadan kaldırmak ve onların Bağdat'taki desteklerini kırmak. İçimizdeki yılanlar kimler? Karmati eşkıyalar ve onların akıl hocası Hallaç. Hallaç mı? Bizim hekim her derviş mi bu Hallaç dediğin? Evet, Hüseyin Mansur, namı diğer Hallaç. Muktedir oturduğu yerden mermer işlemeli pencereye doğru baktı. Gözleri önce irileşmiş, sonra yavaş yavaş ufalmış vaziyette kendi kendine düşünmeye başladı. Vezirinden duyduklarına inanmak istemiyordu. O bir din bilgini, usta bir sufi, bir Allah dostu, veli idi. Böyle şeytanca işlere nasıl girişebilirdi? İnanılacak gibi değildi. Sessizliği Hamit bozdu. Hallacın karmatilerle mektuplaştığını kanıtlayabilirim. Aslında o bir Allah dostu değil, bir Allah düşmanıdır. Sokak sokak dolaşıp, avaz avaz bağırarak Allah'lığını ilan eden bir kafirdir. Sizi bu hususta yüzlerce şahitlik edecek insan getirebilirim. İlahlığını ilan etmesi yetmezmiş gibi dinimizin yasakladığı en lanet işi de yapıyor. Neymiş o? Büyücülük. Büyücülük mü? Yok daha neler. Bir keresinde annem çok fena hastalanmıştı. Onu tedaviye çağırttım. Annemi sağlığına kavuşturdu. Büyü falan da yapmadı. Kur'an'dan ayetler okudu. Bitkileri kaynattı ve anneme içirdi. Annem şifaya erdi. Bir daha da aynı rahatsızlığı yaşamadı. Annem ondan daima hürmetle söz eder. Onun tavsiye ve telkinleri sayesinde iyileştiğini söyler. Halifeyi Hallaç meselesini ikna etmekte zorlanan Hamit, elini belindeki ipek kuşak içine itina ile yerleştirdiği, kabzası en nadide mücevherlerle işlenmiş olan hançerine koydu. Sonra alçak sesle devam etti. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Şayet hanedanınızın selameti için ilk önce içimizdeki düşmanları temizlemez, daha sonra da dışarıdan gelecek düşman saldırısına karşı tedbir almazsak, saltanatı da başınızın altındaki gövdenizde tehlikeye sokacaksınız. Fatimiler sizi sağ bırakmaz. Bağdat'ta taş taş üstüne koymazlar. Kabirleri bile yerle bir ettiklerini duydum. Hallaç gün geçtikçe daha çok taraftar topluyor. Evlerine giren çıkanların sayısı günde binleri buluyor. Orada neler konuşuluyor acaba? Böyle adamlar devlet için daima tehlike çıkarmışlardır. Bunlar cahil cühela halkı önce dini duygularla kandırır, sonra kışkırtır ve daha sonra da kirli emellerini iktidara kadar taşırlar. Siz Hallacı Mansum olduğuna inanıyorsunuz değil mi? Kendisinin bir zamanlar Hindistan'a kadar gittiğini duymayan kalmadı. Acaba durup dururken ne diye gidiyor ta Hindistan'a kadar? Ne işi var orada? El alemin putperestleri ile ne ilgisi olur böyle Allah dostunun? İşte mektup. İşte elimde onun son zamanlarda yazdığı bir mektup. Mektup kimlere yazılmış bilir misiniz? Öyle ya, nereden bileceksiniz? bu mektup Hindistan'a yazılıyor. Oradaki Hint fakirlerine, yani müşrik ve münkirlere, onu dar ağacında asmak gerek. Bugün Hintlerle, yarın Karmatilerle, öbür günde Fatimilerle işbirliği yapacak. Hamid'in kendine uzattığı mektubu uzun uzun inceledi halife. Mektupta yazılanlara bakılırsa, Hallaç boyundan büyük işlere kalkışmıştı. Nasıl değerlendireceğini, ne diyeceğini bilemedi. Mektupta yazılanlara göre eğer bir kimse hac etmeyi arzu eder de buna imkan bulamazsa, içinde herhangi bir pisliğin ve necasetin bulunmadığı, hiç kimsenin içine girmediği bir ev tespit eder, hac mevsimi gelip çattığında bir hacının Mekke'de aynen ifa ettiği tavaf gibi bu evin etrafını tavaf eder. Tavaf bittikten sonra 30 yetim çocuk bulup onlara imkanı el verdiğince bu evde bir yemek verir ve bizzat kendisi bu ev yemek sırasında onlara hizmet eder. Yemek işi bittikten sonra da onları iyice giydirip her birine 7 dirhem para verirse aynen hac etmiş gibi olur denilmekteydi. Bu nasıl bir safsatadır diyerek mektubu Hamid'e uzattı. Bu adam aklını mı yitirmiş? İşte siz de gördünüz Halife Hazretleri, neresinden bakarsanız bakın bu sözler açıkça küfürdür diyen Hamid, halifenin istediği noktaya geldiğini anlamıştı. O halde fermanımdır, Hallacı tutuklayın, hapsedin, mahkemeye çıkarın. Kadılar nasıl bir hüküm verirse ben tereddüt etmeden mühürlerim diye emretti Halife Muktedir. Hamid gözleri sevinçten parlayarak doğruca kendi makam odasına geçti ve karşısında hürmet ile eğilen adamlarına şu talimatı verdi. Çabucak komutana söyleyin alelacele Hallacı tutuklayıp zindana atsın. Sonra da bana kadıların hepsini çağırın. Hallacı yakalatıp zindana attırmak kolaydı. Zindanda ondan kurtulmanın çaresi yok değildi. Zehir etmek ya da gardiyanlarca şişlenmesi. Zehirletmek en hafif ihtimaldi. Zira Hallac'ın bitkilerden şifalı ilaçlar yapması onun zehir konusunda da ehil olması nedeniyle her türlü zehri kokusundan anlar ve yemez içmezdi. Diğer plan da uygulama açısından riskliydi. İhtimaldir ki gardiyanlar bu işe heveslenmez yahut bu işe karışanlar dillerini tutmaz halka anlatırdı. En iyisi mahkemeye çıkartılıp herkesin gözü önünde ve gönlünde Hallacı bir mürtet olarak gösterip öldürtmekti. O nedenle mahkeme heyetinin ehemmiyeti artıyordu. Kadılardan sadece birisi Sünni, diğerleri Şii ve Mutezili'ydi. İlk önce baş kadı Ömer Muhammed geldi. Hamid neşeli bir ses tonu ile, "Az önce Muktedir'le görüştüm. Hallaç denen şeytanın tutuklanması için gereken fermanı çıkarttım. Birazdan zindana atarlar. Bundan sonra iş sende." "Buyruğunuz başım üzerine Vezir Hazretleri. Lakin iki husus var. Birincisi onu hangi suçlarla itham edelim? İkincisi de diğer kadıları ne yapacağız?" "Tamam, çoğunluk bizde ancak öyle bir hüküm verirken ne yapacaklarını güvenemeyiz." "Mesele değil, onları da çağırttım. Ben halifeyi ikna ettim. Siz de mahkeme heyeti olarak halkı Hallaca karşı kışkırtın. Öyle bir iddianız olsun ki Hallaç savunma yapacak durumda olmasın. Biliyorsun onun hitabeti çok kuvvetlidir. Halkın gözünden düşürün de nasıl düşürürseniz düşürün." İçeriye süslü kıyafetleriyle orta yaşlı iki kadı daha girdi. Her ikisi de ne hikmetse kısa sürede Bağdat'ın zenginleri arasına girmişti. Rüşvet ve davalık olanları mahkeme harcı ile soyarak keselerini doldurmuşlardı. Atlas dokuma minderlerine oturur oturmaz, ayakta dolaşan Hamid, "Size haberlerim var," diyerek söze girdi. "Hallacın tutuklanma fermanını halifeye mühürlettim. Bakın şimdi bundan sonra ki planımızı uygulayalım. Öncelikle Yahya, İsa sen anlat. Bağdat'ta halkın onun hakkındaki umumi görüşleri, meyli nasıl?" "Halkın büyük çoğunluğu Hallac'ın kafir olduğunu düşünüyor. Bu imansızı, bu Allahsız kitapsızı ne zaman atacaklar diye sorup duruyorlar. Ancak bir kısım halk da onun fikirlerini tasdik edip ona destek veriyorlar. Halkın çoğunluğunun onu kafir olarak görmesi güzel. Evet, artık yük sizin üzerinize. Dürün şu adamın kefenini." Sohbete hiç iştirak etmeyen diğer kadı birkaç defa öksürdükten sonra merakla sordu. Ya mahkemeden idam kararı çıkmazsa? Sizin işiniz ne o vakit? Halifeden bu densin tutuklanmasına dair fermanı almışken durup bir de size ne yapacağınızı mı anlatacağım? Bağ bekçisi değilsiniz ya. Onu da sen düşün, diye hiddetlendi bir anda. Sonra diğerlerine döndü. Unutmayın, tüm Bağdat'ın, yetmez bütün İslam aleminin ve hatta gelecek kuşakların hallaçtan nefret etmesi için elinizden ne geliyorsa yapın. Siz kararı vicdanlarda değil, zindanlarda arattırın. Hallaç tutuklanır. Ben hüsranın yolcusuyum, suskunum. Israr etmeyin aşkımı anlatamam. Açıklamam sırrın sırrını, susarım. Söylesem kan kaybeden aşkları kahırdan ölürdünüz. Konuşamam, konuşamam, aşkıma hep ölüm düşer. Kumandan Davud, Abbasi Veziri Hamid'den aldığı emirle adamlarını toplayıp Hallac'ın evine doğru hareket etmişti. Kulaklarında hala vezirin söyledikleri vardı. Merhamet etme sakın. Lakin bana Hallac'ın canlısı lazım, ölüsü değil. Ona göre dikkatli ol. Buraya getirirken istersen yerlerde sürükle. Davud'a göre Hallac, vezirin de telkinleriyle münafığın önde gideniydi. Böyle bozguncularla çok karşılaşmıştı hayatı boyunca. Ama Hallaç diğerlerine hiç mi hiç benzemiyordu. Adam düpedüz ben Allah'ım anlamına gelen enel hak lafını ulu orta her yerde haykırıyordu. Oysa o kadar kumanda varken bu münafığı yakalamak şerefi ona verilmişti. Görevini en iyi şekilde yapması gerektiğinin farkındaydı. Aslında bir tek adamı tutuklamak için onlarca adamını peşine takmıştı. Hallacın evinin önüne geldiğinde adamlarına evin etrafına dağılmalarını, bir farenin bile kaçamayacağı şekilde evi kuşatmalarını emretti. Yanında kalan 10 adama ise kendisine refakat etmelerini söyledi. Kapıya doğru yürüyüp askerin bir tanesine "Kır şu kapıyı," dedi. Oysa kapıyı kırmadan sadece çalsa bile Hallaç hiç direnmeden kapıyı onlara açardı. Ama etraftakilere meraklı kalabalığın da kalplerine korku salınması gerekiyordu. Hallacı sakince teslim almak onu mazlum gibi gösterebilirdi ve halk her daim mazlumların yanında olurdu. Azgın bir suçlu gibi göstermek için adamlarıyla beraber göstermelik bir baskın vermeliydi ki en masum düşünce bile düşmeden akıllarda hapsolsun. Davut kırılan kapıdan içeriye kuduz bir köpek gibi hırlayarak eve dalmış ve Hallac'ın üzerine çullanmıştı. İslam halifesi Muktedir adına ve Abbasi Veziri Hamid'in buyruğuyla tutuklusun Hallac Hüseyin Mansur diyerek avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Hallac'ın halinde ne bir şaşkınlık ne de bir korku vardı. Tebessüm etti. Bu kadar adamı toplayıp buralara kadar gelmenize gerek yoktu. Haydi geldiniz. Kapımı çalmanız yeterliydi. Kapıyı kırmak da neyin nesi kumandan? Sizden saklanacak ya da kaçacak değilim, dediği anda Davud'un koskoca ellerinden çıkan bir tokat yüzünde patladı. Kafirliğin yetmezmiş gibi bir de bana işimi mi öğretiyorsun, diye bağırdı Davud. Hallac'ın gözünde bir anda şimşekler çaktı. Yediği tokadın şiddetinden gözleri yaşardı. Göz kapaklarını birkaç kez kırpıştırdı. Kendine gelebilmek için başını bir iki defa sağa sola salladı. Ancak kumandan Davud'un eli cidden ağırdı. "Allah," dedi Hallac. O anda Davud onun yüzüne bir tokat daha vurdu. "Utanmıyorsun değil mi pis münafık? Hem ona şirk koşuyorsun hem de çekinmeden onun adını zikrediyorsun." "Bütün bunları beni korkutmak için yaptığını biliyorum kumandan," diyebildi. "Lakin bir de kalbimi görebilsen, aklımı okuyabilsen anlayacaksın. Ne senden ne de hizmet ettiklerinden asla korkmadığımı. Kaldı ki ölüm bile korkutmaz beni. Bir fani olarak sen mi korkutacaksın? Haydi durma, bir tokat daha at." Davut yumruklarını sıktı ama yumruklarını sıktığıyla kaldı. Hallac'ın doğrudan gözlerine hedef alan bakışları sanki onu her tarafından kalın urganlarla bağlamış, hareket edemiyordu. Burnundan soluyarak "Götürün bu münafığı," diye emretti. Onu Bağdat'a getirirlerken sakalını kestiler. Çünkü Hallac'ı bir Karmati hayranı gösterebilmek için Karmatiler gibi sakalının olmaması lazımdı. Yaka paça tutuklanarak zindana atılmıştı. Adana zindan dedikleri bu dört duvarın evinden farkı yoktu. Tek fark buradaki taşların daha şanssız oluşlarıydı. Bir evi oluşturan taşlar o evdeki huzura şahitlik ederken, bu zavallı taşlar ömürleri boyunca sadece acılara, ızdıraplara ve her gün yenilenen feryatlara şahitlik ediyorlardı. Üstelik burası düşündüğü gibi sıradan bir yerdi. Bir insan bedeni gibiydi mesela. Tıpkı ruhun bedendeki esareti gibi. Şimdi onun fani bedeni burada hapisti. Nasıl ki fani bir beden için hiçbir zaman sonsuzluk yoksa, hallacın bedeni de sonsuza kadar bu zindanda kalmayacaktı. Ertesi gün hücreden çıkartılmış, elleri ve ayakları zincirlere bağlı olarak belki 10 defa Bağdat sokaklarında dolaştırıp halka teşhir edilmişti. Halk galeyana gelmiş, yüzüne tükürmüş, yuhalamış, kara büyücü gibi sözler söyleyerek kendisini aşağılamıştı. Halk kendisine tükürükler, hakaretler savururken, hallaç da bu manzara karşısında halka acıdı. Ah zavallı halkım, sizin hiçbir günahınız yok. Bütün uğraşınız Allah'ın bir kulu olarak öldükten sonra cennete girebilmek. Orada köşklerde oturmak, serinlemek ve ırmaklar akan yeşilliklerde çeşitli yemişlerle beslenerek günlerinizi gün etmek. Eh huriler de süslenmiş püslenmiş sizleri bekliyor. Başka derde ne gerek var? Vah halkım vah! Size göre tevhidin gerçek anlamını bilmek bile anlamsız bir uğraş. Sadece sözle, kuru bir dille habire tekrarlayıp durduğunuz La ilahe illallah sözünü son nefesinizde söylediniz mi cennetlik olursunuz diye söylenen hallaç, daha sonra hafif bir tebessüm ile geçmiş bir hatırasını gözün önünde seyretmeye başladı. İkinci haccındaydı. Arafat'ta vakfe sonrası vaaz verirken topluluğu şöyle seslenmişti. Ey Müslümanlar, bilin ve anlayın ki benim kanım size helaldir. Beni öldürün artık. Bu çilemin bitmesini istiyorum. Beni öldürün ki siz ödüllendirilesiniz. Ben o zaman rahata kavuşurum. Oradakilerden bazıları bu söz üzerine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamışlar, haykırışlar ve feryatlarla "Olmaz, olmaz, sen daha çok yaşamalısın" diyenler olmuştu. Arafat'ta öyle konuşanlar şimdi onun üzerine hayvan dışkısı atarak yuhalayanlardı. Arafat'ta hacı olanlar şimdi Bağdat'ta cani olup çıkmışlardı. Şehirde onu teşhire çıkaranlar, onun abdest almasına da izin vermediklerinden, o zincirlerle bağlı ellerini duvarlara sürterek teyemmüm alıp, ayakta ima ile namazını eda ediyordu. Hallaç, bu vaziyette namaz kılarken, bir ara yanındaki muhafızlar, onun kalbinden Allah Allah zikrinin geldiğini duymalarına rağmen, onu tekmeleyerek namazını bozdular. Akşam hava kararmak üzere iken o günkü teşhirde sona eriyordu. Hallacı zindanına götürürlerken birden tökezledi. Kollarındaki zincirler ayağına takıldı. Halinden şikayetçi değildi. İnsan Allah'a aşk duyacaktı da Allah bu aşkı karşılıksız mı bırakacaktı? Asla. Allah yardır, Allah var, vesveseye mahal yok dedi. Hallaç zindandaki hücresine girer girmez yorgunluktan soğuk taşların üzerinde diz çöktü. Yanı başında duran kulpu kırık testiye uzandı. İçi kavruluyordu. Susuzluktan dili damağına yapışmış gibiydi. Bir dikişte testideki suyu boşalttı. Eliyle ıslak sakallarını temizledikten sonra kas katı kesilmiş küflü ekmekle karnını doyurdu. Zaten ağzında kalan tek tük dişlerle kuru ekmeği zorlukla ısırıyor, binbir güçlükle çiğniyordu. Buna da şükürler olsun ya Rabbi diye mırıldandı. Onun her cümlesinde, her ifadesinde Allah'a bir yakarış veya şükür vardı. Ağzından bir kez bile of diye bir sözcük çıkmamıştı. Aksine ne gelirse gelsin, başına sürekli hamd çekmişti. Gönlü Allah aşkı ile dolu olanın mahkumluğundan ne olur? Tek sığınılması, tek yardımcısı Allah değil midir? İnsanın insana yaptığı zulüm elbette bir yerde son bulur. Mühim olanı ise insanın kendi kendine zulmetmemesidir. İnsanoğlu kendine zulmetmeye başladığında işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar. Sonu cehennem olan çetrefilli bir yolda yürümek, sonu cennet olan bir yolda yürümekten daha kolaydır aslında. Şeytan kendine gelen yolları büyük bir kolaylıkla kat edilmesi için elinden geleni yapar. İşte insanın kendine yapabileceği zulüm de budur. Yani cenneti kazanmak, cehennemi kazanmaktan daha zordur. Emek ister en başında. Ne emeksiz olmuş ki aşk emeksiz olabilsin. Ve bu dünya geçicidir, insanlar fanidir. Makamına ve mevkisine güvenerek, üstüne üstlük dini de kendi emellerine alet ederek ilerleyen ve halkına zulmedenler, Allah'ın sonsuz gazabının mahkumları olacaktır. Kendi yaptıkları zindanlar bir gün mutlaka onların mezarlarına dönüşecektir. Gariplikten ve yokluktan geçmeyen kendi zindanından nasıl çıkabilir ki? 15. ayrımın sonu. Sayfa 201.